Ayrım 28.
Memlekete gitmek, dedesinin bahçesinde ailece bir aydan fazla bir süre kalmak ruhsal yapısını sağlamlaştırmıştı. Kendini yıllardan beri bu denli tasasız, huzurlu ve hafif hissetmemişti. Doğaya yakın olmanın tadını ezercesine çıkarmıştı. Pencereden gelen çiftlik kokusuyla uyanabilmenin. Perdeyi açtığında toprağı dokunabileceği kadar yakında görebilmenin. Kapıyı açıp iki adımda çimenlere basabilmenin, bir bitki gibi sabah neminin teninde yoğunlaştığını fark edebilmenin. Ağaç gölgesinde üşüyebilmenin. Akşam otururken Ağustos böceklerinin seslerini duyabilmenin. Uyku arasında beton yapılarda yankılanmayan köpek havlamalarını işitebilmenin. Çocukluğunda da çiftlik hayatı müthiş çekici gelirdi ona. İstanbul'a dönüş vakti gelip çattığında üzüntü sarardı kalbini. Ama şimdi farklıydı. Geride kalan güzel tatile rağmen kasvetten, tasadan eser hissetmiyordu içinde. Okulda yeni bir çevre edinmişti. Yepyeni arkadaşları vardı. O çevreden ilgi görüyordu, beğeni topluyordu, yakınlık buluyordu. Değişik bir ortamda, değişik insanların arasında onları kaygısızca izlemenin, gözlemlemenin bilmediği yönlerini birer birer keşfetmenin zevkini sindiriyordu. Yeni arkadaş grubunu oluşturanların çoğu kendi sınıfındandı. İçlerinde eskiden demokrat saydıkları da vardı, lümpen saydıkları da. Yine de çoğunluğu apolitikti. Bazıları entel takılıyordu. Okulun genellikle parlak öğrencilerinden sayılıyorlardı. Hocalarla araları iyiydi. Zaten ikisi öğretim üyesi çocuğuydu. Mimarlıkta ilgi ufku genişliyor, bilimsel konularda çok şey öğreniyordu onlardan. Sonra bu insanları kendilerinden çok daha anlaşılır ve açık buluyordu. Duygularını, isteklerini kendi yaptıkları gibi baskı altında tutmuyorlardı. Toplumda iyi yer edinme, yükselme hırslarını da cinsel beğeni ve isteklerini de fazla saklama gereği duymuyorlardı. Bazı ihtirasları gerçekten açtıkları için mi yoksa gizleyip sakladıkları için mi, erdemli tutum aldıkları her zaman belli olmayanlardan daha zararsız olarak değerlendiriyordu onları. Okulda ve okul dışında sık sık bir araya geliyorlardı. Ailenin evi müstesna, babası hoş karşılamıyordu. Arada sırada evlerde buluşuyorlardı. Akla gelebilecek her konuda söyleyebilecek şeyleri vardı arkadaşlarının. Söyleşilerin sınır tanımayan bir çeşitliliği. Hiç kimse insana yeni görevler vermiyordu burada. Kimse sorumluluklarını hatırlatmıyor, kenara çekip, "Hocam, bu meselede şöyle tavır almak gerekir." demiyordu ona. Siyasi olmayan erkeklerin siyasi olmayan yakınlığını ve beğenisini duyumsamak, iltifatlarını duymak, siyasi olmayan kızların siyasi olmayan basit, fakat hoş ve dinlendirici sohbetlerine katılmak, değişik, yepyeni özendirici hisler uyandırıyordu. Fakat eski arkadaşları yadırgıyorlardı değişikliği. İstanbul'dan ayrılmadan önce Yusuf'la konuşmuştu. "Ne buluyorsun bu insanlarda?" diye sormuştu Yusuf. "İlgini çeken ne gibi niteliklere sahipler?" Aylin cevap vermişti. Onlar da bir şeyler bulmak için arkadaşlık etmiyordu. Onunki daha çok meraktandı. Değişik çevrelere girmekten hoşlanıyordu. Bu insanlar kendi değer yargılarını kabul ettirmek için ısrar etmiyorlardı. Zaten öyle bir amaçları yoktu. Ne zararları dokunabilirdi ki ona? Film seyreder gibi rahat ve telaşsız seyrediyordu çevresini. Geçmişte tamamen koptukları, dışlarındaki dünyayı tanımaya çalışıyordu. Peki gözlemledikçe, tanıdıkça onlarda bir hoşluk, bir anlamsızlık göremiyor muydu? Evet, her zaman değil, bazen görüyordu. Fakat görmesi gerektiğine kendisini ikna ettiği için değil, ön yargılı olduğu için değil, zaman zaman istemediği halde görüyordu bu boşluğu. Geçmişteki peşin fikirlerinden çok daha somut ve gerçekçi çözümlemelere varıyordu. O zaman eskiden yaptıklarının boş şeyler olmadığına kalben inanıyordu. Ama bir noktada Yusuf'u yine ön yargılı buluyordu. Aranılan bazı değerler çoğu insanda vardı. Bunu hümanistliğinden söylemiyordu. Geçmişte iyi insan eşittir, iyi devrimci denklemine uygun olarak insanları değerlendirirlerdi. Bu yüzden kendilerinden olmayan tüm insanları dışlamışlardı. Onları inkar etmiş, küçümsemişlerdi. Şimdi o anlayışı yanlış buluyordu. Geçmişte lümpen dedikleri bu insanlarda saygı duyulacak bir takım özellikler bulmak, bunları tek tek ortaya çıkarmak, Yusuf bilseydi ne denli güzeldi. İdeal insanlar aramıyordu etrafında. Bundan vazgeçmişti. Zaaflı, çarpık düşünceli insanlar da olumlu değerler arıyordu. Büyük beklentilere girmeden, kendisini sıkmadan küçük dostluk, arkadaşlık kıvılcımlarıyla yetinmeye çalışıyordu. Yusuf anladığını sandığını söylemişti. 2 yıl önce o da aşağı yukarı ailenin durumundaydı. Örgütlü yaşantıdan ayrılınca sudan çıkmış balık gibi hissetmişti kendini. Sonra içine hapsoldukları çevre dışında engin bir insan denizi keşfetmişti. Bu yığın içinde hiç dokunulmamış değerlerle tanışmaya, samimiyet ilerletmeye başlamıştı. Önceleri abartmıştı onların üstün yanlarını ama bir türlü kalıcı dostluk kuramamıştı. Demokrat düşüncede olmayan insanlarla tutarlı dostluklar kurmak çok zordu. Bu en azından ona göre bir şey değildi. Belki Aylin başarılı olabilirdi. Nihal ve Banu içerideydiler. Şennur'dan haber alamıyordu. Görüşmek istediği, zaman zaman özlem duyduğu dışarıda birkaç arkadaşı yok değildi. Atilla gibi, Yusuf, Betül gibi. Ne var ki onlarla bir arada olmak için özel bir çaba sarf etmiyordu. Gündelik yaşamının içinde bulunmayan dostlarıyla sıradan düzeyde bir arkadaşlık sürdürebilmesi için özel çaba gerekiyordu oysa. Diğerlerinin de kendi hesaplarına bu gayreti gösterdikleri söylenemezdi. Soğumuş buluyorlardı aileni. Onlara karşı kanı daima sıcak olduğu halde. Şu anda İstanbul'a dönerken yalnızca yeni arkadaş grubuyla yine beraber olacağı için sevinçli değildi. Ertesi gün Engin'i görecekti. Tatili, bahçeyi, kasabayı, izlenimlerini, görüşemedikleri 1,5 ay boyunca kafasında biriktirdiklerini anlatacaktı ona. Ne zevkli, ne dinlendirici, insana var olduğunu, yaşadığını ve düşündüğünü ne güzel duyumsatan konuşmalardı bunlar. Oradan buradan her konuda kah ciddi, kah gayri ciddi, bazen birbirlerini iğneleyerek, bazen gırgır şamata içinde geçen saatler. Öylesine kaptırmıştı ki her şeyi en olmayacak yönlerinden alıp inceleyen, eleştiren, kendileri dahil herkese, her şeye hoşgörülü bir acımasızlık içinde saldıran bu söyleşilere, Engin'i görmediği sürece rastladığı her olay, her durum karşısında kendilerine özgü üsluplarıyla kafasından diyaloglar geliştirmişti ve yarın onları Engin'e anlatacaktı. Son aylarda kanıksanacak ölçüde birlikte görünmüşlerdi. Arkadaşlıklarının öbür arkadaşlarıyla ilişkilerini aksatmamasına özen gösteriyorlardı. El ele verip kumrular gibi koklaşan 2 kişilik içe kapanıklardan olmak istemiyorlardı. Zaten Aylin, Engin ilişkisinin ne menen bir ilişki olduğuna da karar verememişti henüz. Ondan hoşlandığını biliyordu, sevimli buluyordu. Birlikte oldukları zamanı uzatmak istiyordu. Ancak Betül'ün bir zaman söylediği gibi içinde ne coşkun fırtınalar ne ılık rüzgarlar esiyordu. Engin'i görünce kalbi hızla çarpmıyordu. İnce esprilerine, zekasına hayrandı ama yakışıklı gördüğü söylenemezdi. Belki de sevgi buydu. Büyük aşklar yaşamak belki herkesin yapısına uygun değildi. Belki ortam uygun değildi buna. Belki böyle gelişmeler için büyük rastlantılar gerekiyordu. Ama rahattı arkadaşlığında. Olayın en hoşa giden yanı da buydu. Engin bazı şeylerden ümitlenip sonra insanın başına askıntı olacak ısrarcı tiplerden değildi. Toplumun erkeklere öğrettiği elde etmek için ısrar etmek gerekir düsturunu bilmiyordu belki. Aylin arkadaşlıklarını ertesi gün pat diye kesse hiç sorun çıkarmayıp peki diyebilecek birinin hali vardı üzerinde. Zaten her şeyi inkar eden bir insandı. Tam bir inkarcı. Hiçbir şeyi büyük öneme layık görmüyordu. Şeylere onlarda bulunmayan değer ve önemi yakıştıran aslında insanlardır felsefesini güdüyordu. Sevgiyi de, nefreti de, mutluluğu da, mutsuzluğu da küçümsüyordu. Çoğu demokrat gibi devrimciliydi. Gerçekte tüm hafife alışları, küçümseyişleri çoğu demokratla ortak duygu ve düşüncelerini yansıtıyordu. Ama bunları öyle kendinden emin, öyle esprili, öyle ince formüle ediyordu ki daha önce benzer türde eğilimlerle çok mücadele etmiş Aylin bile üsluba duyduğu hayranlıktan onunla uzlaşıyordu. Gerçi Aylin eski Aylin değildi. Engin'in yorumları bazen kendi yeni duygularına tercüman oluyordu. Belli noktalarda kafasının açılmasını değil, aksine açılmamasını istiyordu. Düşüncelerindeki çelişkilerin hemen çözülmesinden çok çözülmemesini arzuluyordu. Bazen inadına kaba solcu kesiliyordu Engin'in karşısında. Ve giriştikleri uzun tartışmalar sonucunda anlayışının mahkum edilmesinden ilginç bir tatmin duyuyordu. Engin her etkinliği, her yönelişi bir kişisel tatmin aracı olarak sayıyordu. En özverili atılımları, en sarsılmaz tutkuları. Kendini bir inanç doğrultusunda ölüme atan da, mesaide vatandaşın işini aksatmadan görmek için çırpınan memur da bunu kendini tatmin için yapıyordu. O halde özveri gibi bir kavramın ne önemi vardı? Cesaret, dürüstlük, iyilik, kötülük. Tüm bu kavramların ifade ettiği şeyler gerçekliği çarpıtıyordu. Her iş özelliğine göre az ya da çok bir cesaret gerektiriyordu. Allah'ın günü madene inen bir işçinin cesareti cesaret değil miydi? Bundan ötürü kim ona paye veriyordu? Bir şeyin toplum yararına kullanılıp kullanılmaması ölçütü mü? Toplum yararına olanlar neydi, olmayanlar neydi? Toplum için hareket ettiklerini iddia edenler bazen en büyük zararları vermiyorlar mıydı topluma? İnsanların kendilerini başkalarından üstün göstermek için geliştirdikleri değer sistemleri boştu o halde. Bunların ancak onlara inananların gözünden bir anlamı olabilirdi. Engin'in felsefesi yaşam biçimine oturuyor, onu haklı çıkarıyordu. Aylin bu fikri rahatlığa özeniyordu. Onun gibi düşünmek istiyordu. Ama biraz ciddi düşünse ya da biraz ciddi yüklense Engin'in sistemini çökerteceğinden korkuyordu. Evet, bir süre daha bunu denemeyecekti. Şimdilik fikir jimnastiğiyle yetinecekti. Araba Sapanca Gölü'nün yeşilin değişik tonları arasındaki duru mavi sulara yakınından kayıyordu. Yol tenhaydı nedense. Arkadakiler dalmış gitmiş dedi annesi. Direksiyondaki babası hı hı diye cevap verdi dikiz aynasına bakıp. Bir mola versek diyorum, ayaklarım şişti. Çocuklar da açılır. Tamam, benzin almamız gerekiyor zaten. Yıllardan sonra sağlanabilen aile içi barıştan, bir ev kızı olarak şu anda otomobilleri içinde bulunmaktan, İstanbul'a yaklaşmaktan, etrafın güzelliğinden, mola verme düşüncesinden, yaşamın dinginliğinden, her şeyden memnun ve mutlu olduğunu düşündü Aylin. Şartlar değişmedikçe bu akışı değiştirmek için kendisini zorlamayacaktı. 15. Öğretmenin tek yolu gidip teslim olmak mı? Teslim olmam canım. Beni bulabilecekleri bir yere, mesela okula giderim. Ortalıkta görünürüm. Aranıyorsam belli olur. Bunun teslim olmaktan farkı ne? Başka bir yolu olmalı. Başka yolu falan yok. İfadelerde adının geçtiği belli oldu. Hala kabullenmemekte diretiyorsun. Feyyaz'ınki pek önemli değil de Selim'inki kötü. Bölge sorumlularımızdan lafı adamları bayağı iştahlandırmıştır. Bazen çok ciddi sayılabilecek ifadelere değer vermiyorlarmış ama canım seninki de kendini kandırmak. Herifler fellik fellik arıyorlardır şimdi. Fellik fellik aramasalarda buldukları yerde tutup alırlar. Yani sen bir kaçaksın aslanım. Bunu birinci madde olarak kafana iyice sok. Peki tamam bunu kabul ettik. Şimdi ne yapacağım? Asıl önemlisi bu. İki seçenek var. Ya teslim olmak ya da kaçak yaşantıya sonuna dek devam. Başka bir yol var mı? Yok. Bir de yurt dışı seçeneği var. Bu ihtimal ikincisi için de değerlendir. O da kaçak yaşantıya devam demek. Tamam, iki ihtimal var. Hangisini seçeceksin? İki seçeneğin de olumlu ve olumsuz yönlerini alt alta sırala. En iyisi bu. Teslim olmak eşittir ağır bir işkence. Bundan kurtuluş yok. Önce kabul ettirmeye çalışacaklar, sonra çözmeye. Direnebilir miyim? Direnirim. Ucunda kendi onurum var. Bugüne dek yaptıklarımın hiçe gitmesi var. Kendi özgürlüğüm var. Elbette kendi özgürlüğüm var. En önemlisi bu. İki ifadede şöyle bir adım geçiyor. Onlar da savcılıkta reddetmişler zaten. Ben de kabul etmem, olur biter. Ne tutturabilirler? Hiç belli olmaz. Büyük ihtimal en fazla 6 ay, 1 yıl yatıp çıkmak. Ama saçma sapan bir söz üzerine yıllarca yatan da var. Ne yapalım? Bu da bir şans. Önce denemek lazım. Denemeden belli olur mu? Ya çok yüklenirlerse? Yüklenirlerse de direnirim. İçeri girersem konuşma fikrini tamamen kafamdan çıkarmam gerekir. Zaten tereddütlüyse insan nasıl katlanır yapılanlara? Evet, evet. Çözülüp gidersem tüm bu değerlendirmelerin, planların ne yararı var? Git kendini denize at, daha iyi. Ama çözülmek başka şey, suçlamayı kabul etmek başka şey. Ya çok ağır yüklenirlerse? Ya hakkımda bildikleri çok şey varsa? Kabul edersem en az 5 sene. O zaman okul da biter. Her şey biter. Ailen de biter. Bir daha göremezsin yüzünü. Onca yıllık tatlı hayallerin sona erişi. Yo, buna katlanamam. Çıkınca mesleksiz ve işsiz. Tek başına. Onca çekilenden sonra bir de askeri alırlar. Sonra kıytırık kıytırık işler bulmaya çalışırım. Yorgun ve mutsuz bütün bir hayat. Berbat bir şey. Çıkar bu ihtimali değerlendirmeden. Kabul etmek ve içeri girmek. Olacak şey değil. Cezaevlerinin durumu ortada. Gelen haberler insanı perişan ediyor. Bir de kendi ayaklarınla oraya git. Olacak şey değil. Kabul etmem o zaman. Tüm suçlamaları reddederim. Neyle suçlayabilirler? İşkenceyle alınmış bir iki ifadeyle. Kabul etmem. Ne yapsalar reddederim. Dayanabilir miyim? Günler, geceler, aylar boyu. Fikrimin değişmeyeceğini kim garanti edebilir? İradem. İradem engeller bunu. Direnirim dersem direnirim. Peki, şimdi başka ihtimalleri değerlendirelim. Ya çok yüklenirler de ölürsem? Yok canım, bu 1000'de 1 olan bir kaza. Adamların işkenceyi öldürme niyetiyle yaptığını zannetmiyorum. Peki ya kaza benim başıma gelirse? Az kaza da olmuyor hani. Ama çok düşük bir ihtimal. Değerlendirmeye değmez. Demek teslim olur, suçlarımı reddedersem, her şeye yeniden kavuşma ihtimali yüksek. Arkadaşlarıma, alıştığım çevreme, aileme, okula, ailine. Ya çok ağır işkence yaparlarsa? Bırak artık bunu. Kendi iradenin tayin edebileceği değerlendirmeler yapıyorsun şu anda. O halde birinci durum pek umutsuz bir yol olarak görünmüyor. Şimdi ikinci yola bakalım. Kaçak yaşama. Şimdiden sıktı artık. Bunun cezaevinden çıktıktan sonra karşılaşacağını kurduğun berbat ortamdan ne farkı var? Üstelik sürekli yeni planlar, yeni değerlendirmeler yapmaya kendini zorunlu hissederek. Yarın başına ne geleceğinden habersiz, ne zaman ele geçeceğinden endişeli, sürekli bir gerilim. Dayanılmaz buna. Garantisi de yok. Kendi imkanlarımı zorlayarak daha ne kadar saklanırım? Yakalanırsam hal daha da kötü. Kaçak bir yakalanırsa suçu yarı yarıya kabullenmiş demektir. O durumda nasıl inkar ederim? Örgüt çatısı altında olsaydım belki onun olanaklarından yararlanırdım. Hadi canım, örgüt mü kaldı? Hem eski olanaklarımızı da bilirim ben. Demek kaçaklığı seçersem tek yol kalıyor. Yurt dışı. Çıkmak çok mu kolay? Karar verilerse bir şeyler uydurulur. Çaresine bakılır. Adamlar da kucaklarını açıp beni bağırlarına basmayacaklar herhalde. Mesleksiz bir siyasi mülteci. Sanki meslekliler iş bulabiliyor mu? Olsun. Mülteci kampına da atsalar hapishane ve işkence korkusu olmadan huzurlu bir hayat. Tabii sevdiklerinden uzakta. Yurdunu bir daha görememenin üzüntüsünü duyarak. 23 yıllık geçmişini gömüp burada bırakarak. Aman, karar vermek amma da zormuş be. Yahu, okula gider, imtihanlara girerim. Alırlar, sağ olsunlar. Biter bu sıkıntı. Nedir çektiğim ya, yeter artık. Dur, yine de acele etme. Her ihtimali tek tek değerlendir, ayrıntılarıyla. İhtimal, ihtimal. Hepsi birbirinden kötü ihtimaller. Bıktım artık. Bir de Aylin sorunu var. Kim bu Aylin ulan? Neyin oluyor senin? Sanki 40 yıllık sevgilin. O kadar çok seviyorsan gidip bir kere bile olsun niye konuşmadın? Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Bak, o konu başka konu. Onu ayrıca değerlendirmelisin. Kaçak bir adam gidip sevgisini açacakmış. Saçmalık olmaz mı? Hadi oradan mıymıntı. Senin kaçak olmadığın zamanı da biliriz. Peki, gittik yakalandık diyelim. Ne adına direnip karşı koyacağım? İşkence ya da cezaevinde ne adına tavır koyacağım? Ne adına olacak? Kendi adına. Onurun için. Kişisel özgürlüğün için. Kişisel çıkarın için. Ağrına mı gidiyor? Amma alışmışız bir şeyler adına davranmaya. İlla da bir şeyi temsil etmeye. İnsan örgütten kopunca kendini boşlukta asıl hissediyor. Bundan sonra kendi başıma düşüneceğim. Kendi kişisel çizgim için kararlar vereceğim. Bundan sonra benim için sorun demek, kendi kişisel sorunlarım demek. Yalnızca onları çözmek için düşüneceğim. Ve tek başıma kararlar verip tek başıma uygulayacağım. Alışmalıyım bu duruma. Ne tuhaf. Ben de bir bağımsız oldum. O küçümsediğimiz kervana ben de katıldım. Yolum artık kendime özgü, düşüncelerim kendime özgü. Ben de kimseyi beğenmeyeceğim. Kimsenin gittiği yolu. İyi biliyorsan sen yap dediklerinde ben tek başıma ne yapabilirim diyeceğim. Eskiden at üstünde dolu dizgin koştururken şimdi eşeklere binmeyi kendime yediremeyeceğim. Kendi başıma yayan yürüyeceğim. Bunun zaman zaman ezikliğini duyacağım. Zaman zaman başka seçenek mi var diyerek herkes gibi ataletimi haklımı çıkaracağım. Ne olurdu sanki insanların siyasi görüşleri, cesaretleri kadar geniş olsaydı. Değil işte, değil. Hiçbir olaydan ders çıkarmayacak o kafalar. Kimse öz eleştiri yapmayacak. Suç başkalarına atılacak. Başkalarına en çok kara çalan kendini en erdemli sanacak. Bir dönem gelecek, biz doğruyduk diyen herkes affedilecek. Geçmişe sünger çekilecek. Bir dönem gelecek, yiğitlerin yanında öbürleri de şandan paye elde edecek. Direniş ve cesaret siyasi doğruluğun göstergesi olarak sunulmaya devam edecek. Ama çizgiye bağlı kalan geçmişte ne yaptığına bakılmadan senden değerli sayılacak. Senin bin gün düşünüp de ettiğin bir lafa kimse bir dakikasını vermeyecek. Fakat beylik nakaratlara insanlar aylarını, yıllarını, hayatlarını feda edecek. Neyse, bunlar boşuna. Senin meselen şimdi bu değil. Kendin için karar vermek zorundasın şu anda. Yakın geleceğin için. Evet, direnirsen kendin için direneceksin. Bu işe soyunurkenki gibi. Başında, ta başında olduğu gibi. Babam direnemezsin diyor. Senin bünyen zayıf diyor. Ne yapayım peki? Ellerinde kalır mıyım Bedri gibi? O yapılı çocuktu. Yine de vücudu dayanamadı. Demek olay bedene bağlı bir olay değil. Ne yapalım? Ellerinde kalırsam kurtulmuş olurum. İşe bak yahu. İleri atılalım dedik ne hallere düştük. Canımızı kurtarmaya çalışıyoruz şimdi. Bundan daha geri çekilebilir miydik? Korku beynimizi didik didik yiyip bitiriyor. Mantığımız eskisi gibi çalışmıyor. Panik denir buna. İleri atıldık. Kim alkışladı bizi? Kim minnet borçlu oldu? İki bildiri dağıttık, birkaç yazılama yaptık diye. Herkes dağılmış, kaçmış, sendikacılar kuyruklara gelip teslim olmuş, bir biz kalmışız. Böyle bir süre daha devam edersek, solu toparlayıp götürürmüşüz. Birilerinin direnmesi gerekirdi hakikaten. Ama bu kafayla mı? Adam biz savaştık, herkes seyretti. Ne yapalım, gücümüz yetmedi diyor. Öbürü bütün kafa adamlarını aldı, yurt dışına kaçırdı. Diğerinin adı solun simgesi oldu. Kim dinler seni kendi taraftarlarından başka? Al işte, onlar da dağılıp eriyor.